Ayrım 16.
Hiç Türkçe bilmiyordu. Daire, salon caddeyi, mutfak hol ve yatak odalarından biri denizi görecek şekilde konumlanmıştı. Balkona mutfaktan geçiliyordu. Holden açılan bir kapı da vardı ama önüne sedir geldiği için kullanılmıyordu. Evin bu bölümü salondan da mütevazi, hatta yoksul görünümlüydü. Şiran mutfağa yöneldi. Lavo dedi annesi. Av hazire. Dukazi sereku bişu. Banyo sıcakmış. Yemekten önce başını yıkamak ister misin? Şaşırtıcı bir soruydu. Başını yıkamaktan kastın bütünüyle yıkanmak olduğunu sonra anlayacaktım. Şiran bana banyo sunuyordu. Yok sağ ol, etraf kadın dolu diye italiklemiş olmalıyım. Mutfak adam akıllı küçüktü. Sırtını dönmüş kızartma yapan Feride'nin arkasından zor geçtik. Sen çok şişmanladın diye takıldı Şiran. Yalnız tombul küçük kızların kızarabileceği gibi kızardı çocuk. Aman, balkona çıktık, kilim kaplı bir kerevetin üstüne oturduk. Feride kırlent getir. Tamam Şiran abi. Aynur'a söyle gelsin bize domates kessin. Tamam abi dedi ve bağırdı. Feride, Aynur abla Şiran abim seni istiyor. Herkesin bir işi var gibiydi. Aynur ile anne bebek bakıyorlardı. Vildan Hozan'ı Ayten Rana'yı susturmaya çalışıyordu. Feride yemek yapıyordu. Şiran hizmet için daha çok bekleyecekmiş gibi görünürken Supi geldi. Bu aşamada Memduh ve Hayriye Ören'in 10 çocuğu olduğunu söylemeliyim. Şiran, Apo, Suat, Supi, Ayten, Aynur, Ferit, Çiçek. Feride ve Rana, Apo, Nalan ile Suat, Vildan ile evliydi. Apo'nun çocuğu yoktu. Suat'ın Hozan ve Baran isimli iki oğlu vardı. Benim tanıdığım dönemde iki yatak odası, bir salon ve holden ibaret bu dairede hep birlikte yaşıyorlardı. Apo ile Nalan'ın hemen bitişikte bir yatak odası, mutfak banyonun açıldığı ufacık bir holden ibaret, 25-30 metrekarelik bir evleri vardı ama oraya ancak yatmadan yatmaya gidiliyordu. Hatırlayabildiğim kadarıyla büyük oda babanın odasıydı. İki kişilik yatak oradaydı. Küçük yatak odasında tek kişilik iki karyola vardı. Araya bir döşek atılıyor, Vildan da dahil olmak üzere kızlar ve çocuklar orada uyuyorlardı. Erkeklerin döşekleri salona seriliyordu. Kadın misafir olduğunda, ki hemen her zaman vardı, küçük kızlar abileriyle birlikte yatarlardı. Örenlerde dikkatimi çeken şeylerden birisi benim bildiğim anlamda kaç göç olmamasıdır. Delikanlıların yengelerinin yanında rahatça soyunduklarına çok şahit oldum. Oysa kızlara ait iç çamaşırı gibi mahrem sayılabilecek eşyalar ortada hiç görünmezdi. Evet, Supi geldi ve bana derinden gelen bir merhaba çekti. Bir şey mi istedin Şiran abi? Bize biraz domates kessinler, peynir çıkartsınlar. Oho, bakıyorum kafayı bulacaksın yine. Çiçek rakıyı getirirse demeye kalmadı. Rakını getirdim Şiran abi dedi. Çiçek gazeteye sıkıca sarılı şişeyi Şiran'ın kucağına bırakıverdi. Nerede bunun bardağı, suyu? Çiçek'in gözünün holdeki televizyonda olduğunu fark ettim. Televizyonu da aynı zamanda fark ettim. Holün duvarına yükseğe bir tabure çakılmış, televizyon bunun üzerine oturtulmuştu. Sesi tamamen kısık olduğundan dikkatimi çekmemiş. Ben alayım dedi Supi şişeye uzanarak. Bardak ve sudan başka bir şey istiyor musun? Domates kessinler, peynir çıkarsınlar dedi Şiran yine. Feride, Şiran abimlere domates kes. Aynur abla, Şiran abim seni istiyor diye bağırdı Feride. Ben keserim Şiran abi dedi Çiçek. Aynur nerede? Aynur ablam Hozan'ı uyutuyor. Güveci hanginiz yapacaksınız? Dayete güveççe ki. Naçon gemin deşe, bura Ayten çeke. Ayten yapamaz, Aynur yapsın dedi Şiran. Aynur ablam Hozan'ı uyutuyor. Patladı Şiran. Biriniz Hozan'ı uyutun da o gelsin. Ben yardım edeyim dedi Supi Çiçek'e. Mutfağa yürürken Ferit'i sorduğunu duydum. Ferit Male'ye. Na, onun kursu var bugün. 8'den önce gelmez. Peynir tenekesi oturduğumuz kerevetin altındaydı. Zeytin de öyle. Kalkmamız gerekti. Epey sonra sıcak suyla gevretilmiş hellim türünden peynir, yeşil zeytin, domates ve biberden oluşan meze tepsimiz geldi. Bardaklar yine yoktu. Şiran kalktı, kendisi getirdi. O zamanlar içki içmezdim. Belli etmemeye çalıştım. Şiran'ı seyrediyordum. Gürültüden ve kaynaşmadan hiç etkilenmiyor gibiydi. Nasıl oluyordu bilmiyorum ama Samatya'da denize bakan bir apartmanın balkonunda değil de Kale Dağı'nın muhteşem sessizliğinde bir kayanın üzerine çönmüş Varto Ovası'nı seyreder gibiydi. Derin düşüncelerini ara sıra gözü bana takıldıkça durduruyormuş gibi hafifçe gülümsüyor, rakısını sessizce içiyor, ard arda sigara yakıyordu. Sohbet bizimle 5-10 dakika oturup giden çocuklarla yapılan konuşmalardan ibaret kaldı. Ancak alınmış değildim. Tersine, kimsenin adımı dahi sormamış olması fevkalade dinlendiriciydi. Şiran insanı sessizliği ile rahat ettiriyordu. Ferit daha sonra Apo ve Suat geldiler. Ferit 15-16 yaşlarında, çakı gibi tanımlanmasına pek yakışan bir delikanlıydı. Kolları beyaz şeritli, kırmızı rüzgarlık, blue jean, kes, uzunca saç gibi şehir delikanlısının işaretlerini taşıyordu. Bu dikkatimi çekti çünkü ağabeylerinin takım elbiselerinden farklı bir kıyafetti bu. Bedenini taşıma şekli de farklı gibiydi. Örneğin Şiran'ın ve Apo'nun koltukta rahat oturma alışkanlıkları olmadığını, tek dizlerini ilk fırsatta karınlarına çekerek rahatlamalarından anlayabiliyordunuz. Supi'nin bacaklarını bitiştirmesi müdürünün önünde oturan memurunu andırıyordu. Suat hemen gidecekmiş gibi devamlı ayaktaydı. Ama Ferit serbestçe ayırdığı, dizlerine dayadığı dirsekleriyle kendinden emin bir futbolcu görünümündeydi. Kendisine ağabeylerinden çok kız kardeşlerinin yanında yer bulabildiğini sezdim. Örenler soru sormadıkları gibi bilgi de sunmuyorlardı. Apo'nun Gazi Eğitim'den mezun olduğunu, öğretmen olarak atanmayı beklediğini, Suat'ın ve Vilda'nın jeoloji mühendisliği okuduklarını, Supi'nin öğretmen okulunu bitirip ticari ilimlere kaydolduğunu çok sonraları öğrendim. Buna karşın Ayten ve Aynur ilkokuldan sonra eve alınmışlardı. Çiçek ve Feride ortaokuldaydılar ve bu devrimci ağabeylerinin babalarına baskı yapmalarıyla mümkün olabilmişti. O gecenin sürprizi Suat'la tanış çıkmam oldu. Onu gördüğüm anda aklıma bir isim çakıldı. Asım. Ama bir türlü bir yerlere oturtamıyordum. Yanıldığıma, birisine benzettiğime kendimi ikna ettiğimde "Biz arkadaşla Varto'daydık" dedi ve yüzü yandaki çadırda kalan arkadaşlardan birine oturdu. "Varto'daydık." Parola gibi bir etki yaptı. Supi'nin yüzüne yayılan gülümseme neşeye dönüştü. "Demek oradan tanışıyoruz." Sonra Bavo geldi. Şiran karşılamaya kalktı. "Serçava rahati, Bavo." Şimdi itiraf etmeliyim ki örenleri size tarif ederken Günay'ın kelimelerine teslim oluyorum. Korkusuz yiğit bir ırk demişti. İnsanı minnettar bırakan konukseverlik, eşsiz dürüstlük, onur, huzur veren güzel bir çehre, nezaket ve şövalyelik. Memduh amca baba buydu. Şiran'ın babasını bütün bunları bilebilecek kadar tanımadım ama çok yakışıklı bir adam olduğuna katılıyorum. İnce ve uzun boyluydu. Geniş alnını çevreleyen gür, dalgalı beyaz saçları vardı. Soylulara ilişkin bilgim sinema filmlerinde gördüklerimle sınırlıdır. Ama soylu zerafet diye bir şey varsa bu herhalde Memduh amcaydı. Ve tabii bütün bunları ben çok sonra değerlendirebildim. O akşam cezaevinden yeni çıkmış, yoksul bir öğrenciydim. Şaşkındım, acılıydım ve öğrenler bana ummadığım kadar yakındılar. Sonunda güveci kim pişirdi hatırlamıyorum. Benim bildiğim güveç de değildi. Bol pirinç pilavı ile sunuldu. Memduh amca tabağımı doldurdu, durdu. Holdeki masadaydık. Rana babasının kucağındaydı. Yaşlı adam, "Bu benim son tohumum," dediği küçük kıza yemek yedirmeye çalışıyor. Çocuk ısrarla reddediyordu. O kalabalıkta kimin ne yediğinin anlaşılamayacağını düşündüm. "Nalan ne kaşe?" diye sordu Memduh amca Apo'ya. Çiçek atıldı. "Na, yemeğini eve götüreceğim." Elindeki tepsiyi doldurduğunu o zaman gördüm. "Sen hoş musun kızım?" Sağında oturan Vildan'a döndü. "Çocuklarım hoş mudur?" "Biz iyiyiz baba," dedi Vildan. Aynur'un kucağında yemek yiyen Hozan'ı işaret etti. "Bu çok yaramaz." Torununa bakarken Memduh amcanın gözünün parladığını görüyordum. "Vildan kızım bana erkek torun verdi," diye açıkladı. "Şiran da evlenmiyor. Şiran'ın annesi gelinim yok diye üzülüyor." Şiran'a baktım, gülümsüyordu. Rodoplu, Kürtlerde oburluk yoktur derdi. O akşamki yemeği düşününce hak veriyorum. Benim ailemde, olduğu kadarıyla ailemde. Neredeyse törensel havası olan akşam yemeği burada doğanın çağrısına zorunlu itaat gibi olan bir faaliyetten ibaretti. Masadan kalkmak için izin istemek gibi adetler yoktu. Yiyen yerini bir başkasına bırakıyordu. Biz de öyle yaptık, salona geçtik. Hemen ardından çay geldi. Supi bir genç kız zarafetiyle dağıttı ki evde onca kadın varken anlam veremediğimi hatırlıyorum. Selamlık adabından kalma olduğunu düşündüm. Memduh amca kanepeye geçti, bacağını dizine çekti, tesbihini çıkardı. Geçmiş olsun oğlum dedi. Önce bir şaşırdım, sonra mahkumiyetimden bahsettiğini anladım, büsbütün şaşırdım. Şira'nın beni babaya anlatacak vakti olmamıştı. Nereden anladığını merak ettim. Sonra Varto'daki şeyhleri hatırladım. Onlar duymadan bilirlerdi. Öyle söyleniyordu. Memduh amcanın şeyh olup olmadığını merak ettim. Soramadım ama konuşmada dini unsurlara çokça yer veriyor olması acaba mı dedirtti. Biz Kürtler mahpusluğu iyi biliriz değil mi Şiran? Şiran başını salladı, cevap vermedi. Biz beş kardeşiz diye sürdürdü Memduh amca. Hepimiz de uzun uzun yatmışız. Aramızda en çok Abidin yatmıştır. O benim büyüğümdür. Onun anası Ermenidir. Babam Ermeni tehcirinde almış. Türkler bütün ailesini öldürmüşler. O rahmetli babamın Şeyh Ehmed'in ikinci karısıydı. Benim anam üçüncüdür. Şeyh ünvanını açıklama gereğini duymuş olmasını yaşımdan çok devrimci arka planıma bağladım. Kürdistan'da lise, üniversite yoktu diye başladı. Kürdistan'ın ileri gelenleri medrese mezunudur. Gençler şimdi adamın isminin başında Şeyh, Seyit gibi lakaplar görünce sanıyor ki irticadır. Hükümet de öyle düşünüyor, yanlış yapıyor. Bizim devletimizde dini terbiye yoktur. Adana'da bir Ermeni kilisesi var. Onu Turan sineması yapmışlar. Minberini de hela yapmışlar, ayıp olmuş. Mesela Şeyh Said Serhıl Dağı'na başkaldırı yazanın notu. İrtica hareketi derler. Kürtlere göre milli mücadeledir. Önce Supi'nin sonra da Apo ve Suat'ın göze batmayacak şekilde ayağa kalktıklarını, odadan çıktıklarını fark ettim. Memduh amca da fark etmiş olmalı ama belki anlatacak birini bulmanın hasrından çocuklarının tecrübelerine lakayt kalmaları babaların kaderi değil midir? Belki de bir Türk'ü aydınlatmak fırsatını yakaladığından renk vermedi. Şeyh Rıza Talabani, Şeyh Ehmede Barzani, Şeyh Ehmede Kane, Mele Şeyh Muse Hesari medresede okumuşlardır. Şeyh Mus Anter bizim memleketlimizdir. Şeyh Mus Anter'i tanır mısın? Tanımıyordum. Siz Musa Anter diye bilirsiniz dedi. Yine tanımadım. Vah dedi Memduh amca. Demek tanımıyorsun. Şeyh Mus bizim canımız ciğerimizdir. Bu Şeyh Mus, Şeyh Said'in oğlu rahmetli Ali Rıza Efendi'nin oğlu gibidir. Bir gün bizim Şeyh Mus'u çağırmış demiş, oğlum bak, Osmanlı'ya bir hal oldu. Kendisine Türk demeye başladı. Bunu başlatan da Sultan Abdülhamit'tir. Kürtler İttihat Terakki'ye bunun için girdiler. Sonra bir de baktık ki, İttihat Terakki Sultan Hamit'ten bin beter Kürt düşmanı çıktı. Talat Paşa olsun, Cemal Paşa, Enver Paşa olsun, hepsi azılı Kürt düşmanıydılar. Sonra Kemal Paşa ortaya çıktı. Kemal Paşa artistlik yaptı. Kürt Türk kardeşliği dedi, biz Kürtler de kandık. İstanbul Devleti onu öldürmeye karar verdi. Kürtler onu korudular. Ama ne zamanki ayağı yere değdi, Enver Paşa'dan daha zalim oldu. Babam Şeyh Said, Kemal Paşa'dan çok şeyler bekledi. Karşılığında zulüm gördü. Anadolu'ya dönmeler hakim oldu. Bu adamların ne Türk'le ilişkisi vardır ne de Kürt'le. İsmet Paşa Kürt'tür. Tevfik Rüştü Aras, Dürzi Arap, Rauf Orbay, Çerkez, Ahmet Barutçu, Hasan Saka, Laz. Bu gibi adamların hangisinin kökünü kazısan ya Yahudi dönmesi veya Kafkas, Kırım ve Selanik Rumeli muhaciridir. Bu da bir tesellidir. Şükrediyoruz ki bunlar hakiki Türk ve Kürt değillerdir. Hep dönme derim. Çocuklar da bana kızıyor. Evet Mehmet, ben dönmeliyi zayıf ahlaka yorarım. Dönme ya korkaktır ya menfaatperest. İpini koparmış ne kadar Yahudi dönmesi, Arap, Kürt, Çerkez, Laz ve az da gerizekalı Türk varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakim oldular. Temiz Türk halkını mahcup edip utangaç duruma düşürüyorlar. Utanmadan biz Türk'üz diyorlar. He vallahi. Söylediklerinden hangisi kendi düşüncesiydi, hangisi Musa Anter'den ya da Şeyh Said'in oğlundan alınmaydı bilemedim. Ama kendisine mal etmiş olmasaydı böyle konuşmazdı diye düşündüm. Ne ki, ırkçılığı demeyeyim ama milliyetleri temel alan bir açıklama bana öylesine ters gelen bir açıklamaydı ki ister istemez Türk olduğum için beni incitmemek üzere düzenlenmiş bir konuşma gibi geldi. İyi niyetine minnettar olmam gerekirdi. Belki oldum da. Ama ben Marx öğrencisiydim. Tarihin böylesine idealist yorumunu kabullenmem mümkün olmadığı gibi nereden kaynaklandığını düşünmek bile istemediğim bulantıyla karşılıyordum. Bize de dönme derlerdi. Belki sahiden de dönmeydik. Ama kendimize Türk diyorduk. Hani demesek ne olurdu? Bence hiç. Türk olmanın bir marifet olduğunu düşünmüyordum doğrusu. Bu bakımdan amcaya sahtekarlık tuzağına düşmeden nasıl cevap verebileceğimi bilemedim. Allah'tan cevap beklemiyordu. Saatler ilerledikçe kendimi yıllar önce Spartaküs komününde geçirdiğim ilk gece gibi bir ruh halinde buldum. Önümde yeni bir dünya uzanıyordu. Bu dünyada hiç bilmediğim kavramlar, adını bile duymadığım kahramanlar vardı. Memduh amca, Menderes'in bakanları olarak hatırladığım Yusuf Azizoğlu'ndan Mustafa Ekinci'den Kürt ulusunun seçkin evlatları olarak bahsediyordu. Ordinaryus Profesör Hüseyin Şükrü Baba'nın Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucularından olduğunu söylüyordu. Sabahattin Eyüboğlu da Kürttü. Hasan Keyf'ten padişah fermanıyla Trabzon'a sürülmüşlerdi. Şimdi gelin de adama hak vermeyin. Hani Cemalettin Eren? Nuke Türkiye, sayfa 93. Yazanın notu. Ondan alıntı yapmıştı. Aslında bizde ulus kavramı yenidir. Bildiğiniz gibi İstanbul'un fethinden sonra Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan diğer Hristiyan ve Müslümanlar gibi onlarca milletten bir tanesi haline geldiler ve azınlıktılar. Ulus kavramı bize çok sonraları Muhammed'in ümmeti olmaktan kurtulduğumuz zamanda gelişmeye başladı. İşte bu nedenlerdir ki bizler ulusumuzun geçmişi üzerinde henüz bir açıklığa varmış değiliz. Bir dostumun oğluna ilkokul sınavında Türklerin ana yurdu neresidir diye sormuşlar. Çocuk Orta Asya'dır diye cevap vermiş. Öğretmenler gülmüş ve Tanrı'ya şükür çocuğu sınıfta bırakmamışlar. Gördüğünüz gibi bilginlerimiz geçmişimizi bu toprakların dışında götürmedikleri yer bırakmadılar. Maalesef Atatürk bile geçmişimizi sınırlandırmada dilediği açıklığa varamadan göçtü. Bu işte kendi sağduyusuna başvuracağı yerde nedense bilginlere başvurdu. Gerilere gittikçe milletlerin tarihleri birbirine karıştığına göre bilginler her millete diledikleri geçmişi verebilirler. Geçmişi sınırlandırmada milletin bugünkü hayatıyla ilgili ve ister istemez keyfi hatta duygusal bir iştir. Bu konuda bilginlere düşen milletin kararlarını ve yeni duyguları beslemektir. İstiklal Savaşı'yla yeniden doğan milletimizin kararı nedir? Sınırlarını kanıyla çizdiği topraklar içinde kendi gücüyle ve her tekine hangi ırk ve dinden olursa olsun aynı hakları vererek yaşamak değil mi? Bu kararıyla milletimiz geçmişini uzakta değil, kendi topraklarımız içinde, ektiğimiz buğdayların kökünde aramamızı istiyordu. Bahsettiği buğdayların kökünden de Anadolu Yunan medeniyetinin çıktığı malum. Anlaşılan ne Türk ne de Laz olan Eyüboğlu, sonunda kendisine yepyeni bir ulus biçmeye karar kılmıştı. Memduh amcayı hatırlarken adamın şairane projesine hak vermeden edemedim. Başarılı olsaydı hem Türklerden hem de Kürtlerden kurtulmuş olacaktık. Paranteze aldıklarım elbette ki o geceki düşüncelerim değildi. Söylediğim gibi o gece Kürt oldukları aklımın ucundan dahi geçmeyen isimler duydum. Ancak yanlış anlamayın, bunların Türk olduklarını sanıyordum da demiyorum. Sadece hiç düşünmemiştim. Milletler ve telmihlerine dair kavramlar gündemimde değildi. O gece Doğu Dergisi'nin 1 Aralık 1969'da çıkan ilk nüshasını da gördüm. Neden daha önce görmediğime şaştım ama anlaşılan dergi tipe uzak duran fraksiyonların, Mihribelli'nin, Rasih Nuri'nin yazıları vardı, etkisindeydi. Nitekim ikinci sayısında Leninist hareketlere daha yakın olduğu belli oluyordu. Ezilenlerin ezenlere, sömürülenlerin sömürenlere karşı mücadelesini dünyada ilk kez olarak bir sosyalist devleti kurmakla sonuçlandıran Rusya'nın devrimci proletaryasının büyük önderi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü, büyük öğretmen, yiğit devrimci Lenin'dir. Memduh amca beni şaşırtan bir şey daha yaptı. Türkiye'de Kürt meselesine solcu yaklaşım bu dergiyle başladı dedi. Şaşkınlığımı fark etti ama yanlış değerlendirdi. Bize tipe katılmak nasip olmadı oğlum dedi. Garip bir utangaçlıkla. Biz CHP'liydik. Ben 8 sene Kerlik Belediye Başkanlığı yaptım. CHP'den. Ama çocuklarım CHP'yi beğenmiyorlar. Onlar devrimci oldu. Ne diyeceğimi bilemedim. Kendime geldiğimde evin sessizleştiğini fark ettim. Çoğu yatmış olmalıydılar. Kalkmak istediğimi ima eder gibi saatime baktığımı hatırlıyorum. Memduh amca da fark etti. Haydi size iyi geceler dedi, kalktı. Şiran'la ben de kalktık. Şiran başını kapıdan uzattı. Aynur Çiçek diye bağırdı. Döşekleri getirin. O gece Şiran, Suat, Supi, Ferit ve ben yan yana serili yataklarda yattık. Başım yastığa değer değmez derin bir uykuya daldım. Şiran, sağlık ve ailenin redaktörlüğünü yapmamı ertesi gün teklif etti. Çok yanlışlıklar var, ayıp oluyor. Türkçelerinin yetersiz olduğunun farkında mıydı bilmiyorum. Sıkça kullandığı bir takım kelimeler vardı ki anlamlarını yanlış öğrenmişti. Mesela afaki ile faik gibi. Noktalama işaretlerini hemen hiç bilmezdi. Zamanla büyük harfin nerede kullanılması gerektiğini kavramadığı gibi hecede ayıramadığını gördüm. Ancak öyle ciddi bir adamdı ki insan kendisini onun yanlışlarını görmezden gelmek zorunda hissederdi. Tabii bu teklifiyle bana koltuk çıkmak istediği de düşünülebilir ama ne para verecektiyse onu hak edeceğimi seziyordum. O günün asıl önemi Günay Rodoplu'yu görmüş olmamdır. Şiran'ın bürosunun az berisinde Selahattin'le birlikte yürüyorlardı. Teşbihteki hatayı peşinden kabul ederek söylüyorum. Steve McQueen, Faye Dunaway ikilisini, eminim okur başka çiftlerde düşünebilir, hatırlatır sarışınlıktaydılar. Günay'ın Lyon Garı'nda Türk işçilerinin arasında dikilen Pavlovich'leri anlatışını, Nuke Türkiye sayfa 72 yazanın notu, hatırlarsınız. Film setine yanlışlıkla dalmış yabancılardı. Kaynaşan yığının ortasında kalitesinden emin, teferruatsız parlak giysileriyle müreffeh bir Amerikan adacığı oluşturdular.